Ayrım 6.
Konuşmasını sürdürmeden önce bir süre sustu. Onun bize ne gözle baktığını hala pek bilmiyorum. Belki de kendi felaketlerimizin yaratıcıları olarak bizi aşağısıyordu. Bir sülük gibi kendi gizlerine sıkı sıkı yapışıyordu diye insan onu pek suçlayamaz. Aslında onları pek de koruyamadı. Çünkü benimkinden hiç de daha az korkunç olmayan bir engeli vardı onun da. Bütün duygulanımlarının içini boşaltan bir şey. Aslında bir bakıma onun gücü güçsüzlüğünden kaynaklanıyordu belki de. Susuyorsun. Seni incittim mi? İncitmemiş olmayı dilerdim. Herhalde senin kendine olan saygın eski ilişkimizin gerçekleriyle yüz yüze gelmeye dayanacak kadar güçlüdür. Sandığımı deşip her şeyi çıkarmak, seninle uzlaşmak isterdim. Anlayabiliyor musun? Her şeyi itiraf edip geçmişin üzerine bir sünger çekmek. Bak, hatta ilk kez sana geldiğim o ilk öğleden sonra var ya, anımsıyor musun? Bir defasında onun ne kadar önemli olduğunu söylemiştin. Sen güneş çarpmasından yatakta yatıyordun, anımsadın mı? İşte o gün onun otel odasından yaka paça dışarı atılmıştım. Öfkeden deli gibiydim. Sana söylediğim her sözcüğün zihnimden ona Pursevarden'e söylendiğini düşünmek çok tuhaf. Senin yatağında zihnimden ona sarılıyor, onu ele geçiriyordum. Ama bir yandan da bir başka boyutta o anda yaptığım, duyduğum her şey gerçekten de Nesim içindi. Bir çöp yığını olan yüreğimin en dibinde gerçekten de Nesim vardı. Tasarımız vardı. Bu delice serüvene kök salmıştı iç dünyam. Hadi gül Dali, senin bir kez de güldüğünü göreyim. Kederli görünüyorsun ama neden? Birbirimizin çevresine doladığımız duygusal kuşağın kıskacı içindeyiz hepimiz. Bunu sen söylemiştin. Belki de tek hastalığımız birbirimizden yola çıkarak türettiğimiz yapıntılarla yetinecekken katlanamayacağımız bir doğruyu arzulamak. Birden kısa, alaylı bir kahkaha atıp balkona yürüyerek sigarasının yanan ucunu karanlığın içine fırlattı. Daha sonra geriye dönüp ciddi bir yüzle önümde durdu. Sanki bir çocukla oyun oynuyormuş gibi hafif hafif avuçlarını birbirine vurarak makamla adlar okumaya başladı. Pursevarden ile Liza, Dali ile Melissa, Montoliv ile Leyla, Naruz ile Clea. Onları yataklarına götürecek mum geliyor işte. İşte başlarını kesecek baltacı geliyor. Bizim oluşturduğumuz örnek herhalde birisi için ilginç olmalı. Yoksa renkli ve anlamsız bir havai fişek gösterisinden, bir yazarın kafasının bir köşesine asılabilecek tozlu kuklaların ya da insanların davranışlarından başka bir şey değil mi? Herhalde bu soruyu kendine soruyorsundur. Neden Naruz'un adını andın? Onun ölümünden sonra Clea'ya yazılmış mektuplarını buldum. Dolabında, sünnet şapkasının yanında mum çiçeklerinden bir demet, insan boyu bir mum vardı. Bildiğin gibi bir Kıpti bir kıza evlenme önerirken bunları gönderir. Ama o bu işi yapacak yürekliliği hiçbir zaman gösterememiş. Nasıl güldüm? Güldün mü? Evet, gözlerinden yaş gelinceye kadar güldüm. Ama aslında kendime gülüyordum. Sana, hepimize. Her dönemeçte insanın ayağı aynı şeye takılıyor, öyle değil mi? Her kanepenin altında aynı ceset. Her dolapta aynı iskelet. İnsan gülmesin de ne yapsın? Saat artık geç olmuştu. Mumla yolumu aydınlatarak beni iç sıkıcı konuk yatak odasına götürdü. Benim için bir yatak hazırlanmıştı. Şamdanı eski moda çekme dolabın üzerine koydum. Neredeyse hemen uykuya daldım. Uyandığımda günün ağarmasına az kalmıştı herhalde. Onu yatağımın yanında bir Arap dilencisi, sokak dilencisi kadınlar gibi yalvarırcasına ellerini kavuşturmuş, çırılçıplak dikilirken buldum. Sıçrayıp kalktım. Senden hiçbir şey istemiyorum dedi. Sırf rahatlamak için kollarında yatmaktan başka hiçbir şey. Bu gece başım ağrıdan çatlıyor. İlaçlar da uyutmadı. Kendi düş gücümün insafına kalmak istemiyorum. Yalnızca rahatlamak için Darli. Birkaç okşama, tatlı söz. Senden istediğim bu. Ona yer açtım kayıtsızca. Hala yarı uyur, yarı uyanık durumda. Onu yatıştırmayı başarıncaya kadar uzun süre ağladı, titredi, bir şeyler mırıldandı. Ama sonunda esmer başı yanımdaki yastığın üzerinde uyuyakaldı. Şaşkınlık ve merakla içimde kabaran ve bütün öteki duyguları bastıran tiksintinin tadının nasıl bir şey olduğunu anlamak için uzun süre uyanık durdum. Nereden gelmişti? Kokudan. O dayanılmaz parfüm ve bedenin kokusu. Pursevarden'in şiirinden bir takım dizeler geçti zihnimden. Teslim etti beni hangi okşamalarına? yarı yenmiş, yumuşak, kötü kokulu meyvesini ağızların. Bir kez ısırılıp bırakılan kanar izi bir ağız dolusu karanlıkta. Bir zamanlar aşkımın olağanüstü imgesi şimdi kollarımın boşluğunda yatıyordu. Ameliyat masasında yatan bir hasta kadar savunmasız. Neredeyse solumuyor gibi. Bir zamanlar damarlarındaki kanın akışını yavaşlatacak kadar müthiş büyüsü olan adını yinelemenin hiç yararı yoktu. Şimdi şurada yatan herhangi bir kadın da artık. Pis bir paçavra, su oluğuna düşmüş ölü bir kuş, kuş pençesi gibi kıvrılmış eller. Yüreğimde kocaman bir demir kapı sonsuza kadar kapanmış gibi oldu. Ağırdan alan günün doğmasını, beni buradan kurtarmasını zor bekliyordum. Gitmeye can atıyordum. Yazlık başkentin sokaklarında bir kez daha yürürken ilk yaz güneşinde yarı uykulu yarı uyanık hafif çarpıntılı bulutsuz mavi bir denizin yanı sıra yeniden yürürken kendimi ortaçağ söylencilerindeki Adem gibi duyumsadım. Eti toprak, kemikleri taş, kanı su, saçları ot, gözleri güneş ışığı, soluğu yel, düşünceleri bulut olan dünyanın karışımı bir adam. Kendimi mekanın tarihine geri verilmiş arzu ve iştahların eski gelgit izlerini taşıyan Mareotis'in sığ sularında yüzmek üzere güçten düşürücü, uzun bir hastalıktan yeni kalkmış bir ağırlıksızca sürüklenirken buldum. Bir çölle bir gölün üzerine kurulmuş eski bir kent, acımasızlıklar hiç eksilmemiş. Kurucusunun mezarının ekseni çevresinde deniz yıldızının kolları gibi yayılan, dört yanda yiv yiv uzanan unutulmamış sokaklarında yürürken. Bellekte yankılanan ayak sesleri, duvarlardan, kepenkli odalardan fırlayan unutulmuş sahneler, konuşmalar. İskenderiye, Prenses ve Orospu. Saltanatlı kent ve Anus Mundi. İnsan soyları burada fıçının içindeki üzüm suyu gibi kaynaştığı sürece asla değişmeyecekti. Sokakları, alanları çeşitli tutkuların, kinlerin, öfkelerin ve birden süt liman oluşların mayalanışıyla coşup taştıkça. Sürgünlerin aklaşan kemiklerinin yataklık ettiği insan aşklarının verimli çölü. Gökyüzünde birleşen uzun palmiyeler ve minareler. Bütün gece Arap müziğiyle bedenlerin kendilerini sinirlendiren, usandırıcı yükünden kolayca kurtulan ve paranın tatsızlaştıramadığı tutkulu öpüşlerini geceye sunan kızların çığlıklarıyla işkence çeken, dar ve sahipsiz toprak sokakların iki yanında arı kovanı gibi beyaz evler, bitmemecesine süren, insanların birbirine ulanışının acıklığı, güzelliği, ancak yıkıcı gücüyle bir şeyler öğretebilecek, bozuklukları düzeltebilecek yeniden doğuşla yok oluşun bitimsiz döngüsü. İnsan yalnızlığını kanıtlamak için sevişir, demişti Pursevarden. Bir başka seferinde Justin, yaprakları elektrik ışığında boyanmış gibi görünen ağaçlardan güvercinlerin raftan düşer gibi düştüğü kentin üzerinde asılı duran yüksek bir balkonda, çok eskilerde kalmış bir başı çevirirken bir müzik parçasının kapanış notları gibi eklemişti. Bir kadının en güzel aşk mektupları aldattığı erkeğe yazılmış olanlardır. Yüzler ve devinimlerden oluşan büyük bir bal peteği. Boz renkli kaldırım taşlarının arasında zaman demek olan bir saatin anahtarını arayan Baltazar, sonunda düşlediğimiz şeylere dönüşürüz, diyordu. Gerçekte, özet olarak düş gücünün imgelerini elde ederiz. Kent bu tür önerilere yanıt vermez. Yediğini sindiren kocaman bir yılan gibi uyuklayan yaşamların çevresine aldırışsızca çöreklenir kent. Bu parlak büklümlerin arasında acınası insan dünyası hiç bilincinde olmadan, hiç inanmadan olursuzluk, pişmanlık ve aşk devinimlerini sonsuza dek yineleyerek kendi yoluna gidiyordu. Filozof Demonax, kimse kötü olmak istemez demiş ve tüm çabalarına karşın köpeksilikle suçlanmış. Sonra Pursevarden bir başka çağda, bir başka dille yanıtlamıştı onu. Uyur gezerlerin arasında yarı uyanık olmak bile başlangıçta ürkütücüdür. Daha sonra insan gizlemeyi öğrenir. Kentin havasının etkisini bir kez daha duyumsayabiliyordum. Beni kollarımdan yakalamak için ince uzun kollarını uzatan soluk güzelliklerini. Daha nice yazların yeni umutsuzluklarla, zamanın süngüleri olan yeni saldırılarla nice yazların gelmekte olduğunu duyumsadım. Vantilatörlerin rüzgarıyla boğuculaşan, Bürolarda, yeniden onarılmış kiralık evlerin çatlak tavanlarından sarkan tozlu, çıplak ampullerin ışığında çürüyüp gidecekti yaşamım. Alaktar kahvesinde önünde yeşil bir menteyle oturmuş nargilelerin küskün kabarcıklarının sesini dinlerken seyyar satıcıların haykırışlarını, tavlaların takırtılarını izleyen suskunlukları sorgulayacak vaktim olacaktı. Ne bir Daniel'den gene aynı hayaletler gelip geçecek, bankacıların parıltılı arabaları, boyalı hanımlardan oluşan seçkin yüklerini uzak briç masalarına, sinagoglara, falcılara, şık kahvehanelere taşıyacaktı. Bir zamanlar bütün bunlar yaralıyordu beni. Peki şimdi? Kırmızı tenteli bir kahveden fışkıran müzik sesi, birinde Clea'nın "müzik insanın yalnızlığını kanıtlamak için yaratılmıştır" dediğini anımsattı. Ama şimdi burada ilgi, hatta biraz da sevecenlikle yürüyorsam, kent benim için kızlığını bozduğum, bana yazgıya belli bir anlam yüklemeyi öğreten bir şey olduğu için yürüyordum. Şu yama yama, soluk duvarlar, istiridye renkli binlerce parçaya bölünen kireç badana, burada Arap mahallesinin kıyısında sızlanan cüzdanlıların derisine öykünüyordu. Güneşin altında kavrulan, pul pul soyulan, buranın derisinden başka bir şey değildi. Hatta savaş bile uzlaşmıştı kentle. Zevklerin ardına düşmüş Anglo-Saksonların inatçı umutsuzluklarının suratsızlığıyla dolaşan amaçsız asker çeteleriyle ticaretini canlandırıyordu. Çekiciliklerini yitirmiş kendi kadınlarının hepsi artık üniforma giyiyor, yırtıcı görünüyorlardı. Sanki günahsız insanların kanını sıcak sıcak içebileceklermiş gibi. Genel evler dolup taşıyordu, eski alanın oralardaki bir bölgeyi kaplamışlardı. Savaş bir şey getirdiyse çakır keyif bir karnaval havası getirmişti. O kadar. Dahası limandaki gece bombalamaları bile gündüzle birlikte unutulup gidiyor, bir kabustu denip geçiliyor, anımsansa da ancak bir münasebetsizlik olarak anımsanıyordu. Bunun dışında temelde hiçbir şey değişmemişti. Simsarlar hala Muhammed Ali kulübünün basamaklarına oturup gazetelerini yudumluyorlardı. Eski faytonlar hala uyuşuk uyuşup gidip geliyordu durmadan. Fersiz ilk yaz güneşini almak için kornişi hala kalabalıklar dolduruyordu. Islak çamaşırlar, kıkır kıkır gülen kızlar vardı balkonlarda. Düşledikleri yaşamın koyu mor gölgeli silindiri içinde deviniyordu hala İskenderiyeliler. Yaşam bizim sandığımızdan çok daha karmaşık ama bir insanın düşlemeye cesaret edemeyeceği kadar basittir. Kızların sesleri, Arapların süngü gibi batan çeyrek perdeleri, sinagogdan gelen ve bir sistrumun çıngırtısıyla kesilen metalsi vızıltı. Acıyla kıvranan tek bir koca hayvan gibi bağırışıyordu borsa salonundakiler. Sanki şeker yerleştirilmiş gibi kareli tahtaların üzerine para yerleştiriyordu para bozanlar. Koca koca arabaların içine parlak mezar taşları gibi kaykılmış kırmızı saksılı paşalar. Mandolin çalan cüce. Broş büyüklüğündeki çıbanıyla pasta yiyen dev bir hadım. Koltuk değneğine dayanmış, salyaları akan bacaksız bir adam. Böylesine delice hızlanmış bir zihinle birden Clea'yı düşündüm. O olağanüstü güzel gözlerinin her bir bakışını parçalara bölen sık kirpiklerini. Ne zaman ortalarda görüneceğini hafifçe merak ettim. Ama bu arada başına buyruk adımlarım beni Lapsius sokağının dar açıklığına, bütün gece gıcırdayan kurt yeni yıkamış iskemleye, bir zamanlar kentin yaşlı ozanının barbarları ezbere okuduğu yere götürdü. Ayaklarımın altında merdivenlerin gıcırdadığını duydum yine. Kapıda Arapça bir yazı vardı. "Sessiz olunuz." Kapının mandalı geriye çengellenmişti. İçeriye girmemi söyleyen Baltazar'ın sesi bana tuhaf ölçüde ince ve uzak geldi. Kepenkler kapalıydı. Oda yarı karanlığa gömülmüştü. Baltazar yatakta uzanmaktaydı. Saçlarının adam akıllı aklaşmış olduğunu görünce basbayağı şaşırdım. Sanki kendisinin eskimiş bir kopyası gibiydi. Boyalı olmadığını anlamam birkaç saniye sürdü. Ama ne kadar değişmişti. İnsan bir dostuna... "Aman tanrım, ne kadar yaşlanmışsın!" diye bağıramazdı ya. Ama ben az daha, hiç istemeden böyle yapacaktım. "Darlie," dedi güçsüzce, sargı bezleriyle boks eldiveni kadar büyümüş ellerini öne uzatarak. "Ne yaptın kendine böyle?" Kızgınlıkla içine çekip bir iskemleye doğru başını salladı. Oda karmakarışıktı. Pencerenin yanında yerde koca bir kitap ve kağıt yığını. Boşaltılmamış bir oturak. Taşları karmakarışık duran bir satranç tahtası, bir gazete. Bir tabakta bir teker peynirle elma. Bulaşık dolu bir lavabo. Yanı başında bulanık bir sıvıyla dolu bardağın içinde ateşli bakışlarını zaman zaman dalgın bir hayretle yönelttiği bir çift takma diş parlıyordu. Hiçbir şey duymadın ha? Hayret doğrusu. Kötü haber, rezalet haberi öylesine kısa zamanda, öylesine uzaklara yayılır ki şimdiye kadar duymuş olacağını düşünmem doğaldır. Uzun bir öykü. İster misin anlatayım? Her gün öğleden sonra benimle satranç oynamaya oturan Montolivi'nin yüzündeki o anlayışlı acıma duygusunu sende de uyandırayım. Ama ellerin? Onlara da sıra gelecek. Senin el yazmandan esinlendiğim küçük bir şey vardı. Ama asıl sanık bunlar. Galiba bardaktaki şu takma dişler. Çok güzel parlıyorlar değil mi? Hiç kuşkum yok. Beni fitilleyen bu dişler oldu. Dişsiz kalmak üzere olduğumu anlar anlamaz yaş dönümüne gelmiş bir kadın gibi davranmaya başladım. Bir gence aşık olmamı nasıl açıklarsın? Bu soruyu şaşkın bir gülüşle dağladı. İlkin Kabala'dan başlayalım ki dağılmış durumda bütün kutsal kitapların başına gelen onun da başına geldi. Tefsirciler, tanrı bilim uzmanları türedi. Bir tarikatın çevresine üşüşen ve dogmalar üreten bütün o becerikli bağnazlıklar. Ama bunun benim için özel bir anlamı vardı. Yanılgılı, bilinçsiz bir anlam. Ama gene de apaçık. Yavaş yavaş, adım adım etin ve isteklerin tutsaklığından kurtulmam gerektiğini düşündüm. Önünde sonunda diyordum, tutkulu doğamın kirini arıtacak, davranışlarımın mikroplarını kıracak bir dinginlik ve denge felsefesi bulmam gerekir. Kuşkusuz o zaman hiç böyle prejugelerim, ön yargı, boş inançlarım olmadığı kanısındaydım. Doğruyu arama tutkum su katılmamış bir tutkuydu. Ama hiç farkında olmadan bu kesin amaca ulaşmak için Kabala'yı kullanıyordum o beni kullanacakken. İlk yanlış hesap. Şuradaki sürahiden bana biraz su verir misin? Pes bembe yeni diş etleriyle büyük bir kanmazlıkla içti. Saçmalık şurada başlıyor. Dişlerimi yitirmek zorunda olduğumu anladım. Bu bende dünyanın en korkunç isyanını yarattı. Ölüme mahkum edilmişim gibime geldi. Sanki yaşlandığım, yaşamın bana ulaşamayacağı kadar uzağına itildiğim onaylanıyormuş gibi. Zaten oldum olası ağız konusunda titizimdir. Ağız kokusundan, paslı dilden nefret ederim. Ama hepsinden çok takma dişten. Belki de kendimi bilinçsizce bu komik şeye ittim. Sanki üzerime yaşlılık çökmeden önce yapabileceğim son vahim çılgınlık. Gülme! Daha önce hiç olmadığım biçimde, hiç değilse 18 yaşımdan bu yana aşık oldum. Atasözünün dediği gibi, kirpi dikeni kadar sivri öpüşler. Ya da pursevarden olsa, işte gene kurnaz yumurtalıklar sinsi sinsi dolaşıyorlar. Tohumun balık ağı, hep o biyolojik korku, derdi. Ama sevgili Dali bu şaka değildi. Kendi dişlerim hala duruyordu. Ama kendime seçtiğim nesne, Yunan oyuncu, bir insanın karşısına çıkabilecek en büyük felaketti. Sen bir tanrı gibi görün, gümüş oklar yağdıran çekiciliğin olsun ama aşağı ruhlu pis bir rüşvetçi, boş bir adam ol. Panagiotisti bu, biliyordum. Ne olursa olsun hiçbir şey umurumda değildi. Aynada kendime lanet okuyordum ama başka türlü davranacak gücü kendimde bulamıyordum. Aslında her şey gibi bu da gelip geçebilirdi. Beni çılgınca kıskançlıklara, karşılıklı yakınma sahnelerine itmeseydi. Pursever'den dostumuzun, ''Ah siz Yahudiler, acı çekmekte üstünüze yoktur.'' dediğini anımsıyorum. Ben de ona Momsi'nin Allah'ın cezası Keltlerle ilgili bir sözüyle yanıt verirdim. Bütün devletleri yıktılar. Kendileri bir tane bile kuramadılar. Ne bir devlet kurdular ne de kendilerine özgü bir kültür geliştirdiler. Hayır, bu yalnızca azınlık hummasının yansıması değildi. Kitaplarda okuduğumuz bir tür öldürme tutkusuydu bu. Bizim kentimiz bununla ünlüdür. Birkaç ay içinde umutsuz bir ayyaş oldum çıktım. Genel evlerin çevresinde dolanırken görüyordu herkes beni. Reçeteyle uyuşturucu ilaçlar sağlıyordum, o da satıyordu. Beni bırakmasın diye her şeyi yapabilirdim. Bir kadın gibi güçsüzleştim. Müthiş bir rezalet. Daha doğrusu ard arda gelen rezaletler müşterilerimin azalmasına yol açtı. Şu anda da hiç kalmadı. Amaril sırf iyi yürekliliğinden ben kendimi toparlayıncaya kadar kliniği ayakta tutmaya çabalıyor. Kulüpte onun paltosunun eteğine yapışıp beni bırakmaması için yalvarırken yerlerde mi sürüklenmedim? Fuat Caddesi'nde Fransız konsolosluğunun önünde bastonla dövülüp yerlere mi devrilmedim? Felaketi önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapan asık yüzlü, kaygılı dostlarla doldu çevrem. Hiç yararı olmadı. Çekilmez biri olmuştum. Hiçbir şeyden vazgeçmiyordum. O azgın yaşam sürüyordu. İşin gerçeği, aşağılanmaktan tuhaf bir tat alıyordum. Kırbaçlanmak, hor görülmek, yerle bir edilmekten hoşlanıyordum. Sanki dünyayı yutmak istiyordum. Aşk yarasını iyileştirmek için cerahatini emmek istiyordum. Gidebileceğim son noktaya kadar gitmeye zorlanıyordum ama bunu yapan kendimdim. Yoksa dişler mi? Öfkeli küskün bakışlarını o yöne kaydırıp içini çekti. Sanki bu hataları anımsadıkça için için ıstırap duyuyormuş gibi başını oynattı. Kuşkusuz sonra bitti. Her şey gibi. Hatta büyük bir olasılıkla bitecek olan hayat gibi. Benim için acı çekmek marifet değil, bir yük hayvanı gibi sersemce dilinle yalayamayacağın dayanılmaz yaralardan kıvranarak. İşte o sıralarda senin kitabında geçen ellerimin çirkinliğiyle ilgili cümleni anımsadım. Senin de beni düşünerek önerdiğin gibi neden ellerimi kesip denize atmıyordum? Zihnime bu soru takıldı. O sıralar içkiden, uyuşturucu ilaçlardan öylesine hissizleşmiştim ki hiçbir şey duymayacağımı sanıyordum. Gene de bir girişimde bulundum. Ama ne kadar zor olduğunu bilemezsin. O kıkırdaklar. Boğazlarını kesen, gelip yemek borusuna takılan o budalalara benziyordum. Hep yaşarlar. Ama acı duyup vazgeçtiğim zaman bir başka yazarı düşündüm. Petronius. Edebiyatın hayatımızdaki yeri. Sıcak bir banyoya uzandım. Ama kan bir türlü akmıyordu. Belki de kanım yoktu. Rengi katran gibiydi. Birkaç adi damlasını akmaya razı edebildim. Amaril geldiği zaman acıyı hafifletmenin başka yollarını denemek üzereydim. Bana demediğini bırakmadı. 20 saatlik falan güçlü bir sakinleştirici vererek beni kendime getirdi. Bu arada odama olduğu kadar cesedime de çeki düzen vermiş. Sonra çok hastalandım, kuşkusuz utançtan. Evet, asıl nedeni utançtı. Ama sürüklendiğim saçma sapan aşırılıklar da beni güçsüzleştirmişti elbette. Sonra gidip Pierre Balbaz'a teslim oldum. Dişlerimi çekip bana şu parıltılı kapanı yaptı. Art Nouveau Neu, yeni sanat. Amaril bilir bilmez beni çözümlemeye çalıştı. Ama bir yandan insan bilime, bir yandan din bilime gelişi güzel kayan bu yarı bilim için ne diyebilirsin?